DH Plus'tan herkese merhaba, ben Özgür.
Ben Tunahan.
New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta maalesef şirketteki yoğunluktan kaynaklı maalesef New Game Plus'ın yeni bölümünü çekememiştik. Bu hafta tekrardan karşınızdayız. Umarız
bundan sonrasında daha düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Geçen hafta bayağı bir karışıklık
evet,
oldu.
Tabii şu anmayı da yapmadan geçmek olmaz. Bugün biz bu videoyu 6 Şubat'ta çekiyoruz. Yani 7 Şubat'ta yayınlanacak olsa da biz 6 Şubat'ta çekiyoruz ve o acı dolu gün, depremin, Hatay ve Maraş depreminin ikinci yılı. Zor ya, bir şeyler söylemek evet. Çok zor.
Ya ne söyleyeyim diye açıkçası düşündük. Evet, yani nereden biraz girsek ya söyleyeceklerimiz elimizde kalıyor ya söylemek istediklerimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Ya da içimizdekileri aktarmaya yayın evet. Politikamız el vermiyor bazı noktalarda da. Yani ama
bakıyorum yani internete mesela hani burada ya BBC resmi bir haber kuruluşu mesela onların bir haberi var. 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocuklara ne oldu diye. Mesela bu bir konu.
İnanılmaz derin bir konu.
Ev sözü verildi. Kaç kişi bu eve kavuştu? Evler ne durumda? Hala dışarıda kalanlar var. Evinden uzakta kalanlar var.
Her şeyden önce
yani binlerce ölen insan var.
Deprem olduktan sonrasını konuşuyoruz. Bir de deprem olmadan önce alınması gereken önlemler.
Evet, bir de bu kısım var zaten.
İşin bir de o kısmı var.
Bir de şu sıralar işte Yunanistan'daki olaylar falan derken hani İstanbul depremini zaten bekliyoruz, korkuyoruz.
Yakın dönemde İzmir'de ufak çaplı bir deprem oldu zaten.
Evet, her gün arka arka zaten Yunanistan tarafında deprem de oluyor. Gerçekten hani korktuğumuz, üzüldüğümüz, duyguları ifade etmekte çok zorlandığımız hani biz orada değildik evet biz hani o civarda bile değildik hani İstanbul'a çok uzaktaydık ama buradan yansıması bile tüyler evet. Ürpertici korkunç bir durumken oradakileri düşünemiyoruz. Hani geçmiş olsun ölenlere de Allah rahmet eylesin diyelim.
Ya hiç kolay değil hakikaten evet. Zor ama umarız ki ya aslında pek de umamıyoruz ama bundan sonrasında yaşanacakları en azından alabileceğimiz hazırlıklı bütün olursa önlemleri alsak da bu evet. Kadar can kaybı yaşamaz çünkü dünyada örneklerini görüyoruz. Deprem bölgesinde olan ülkelerde çok evet. Daha yüksek şiddetli depremlerde bile çok daha az can kaybıyla, hasarla atlatabiliyorlar. Bunlar için gerekli adımların atılması lazım. Hani geriye dönüp o günü değiştiremeyiz.
Evet.
Ama bundan sonrası için bir şeyler yapabiliriz. Oradaki insanlara da ne yardım yapılabilecekse hala da mağduriyeti devam eden insanlar var.
Hı hı.
Yani kafa yapımız değişmedikçe de bazı şeyler değişmeyecek ama yani
maalesef, evet.
Bir yandan da işte ne yazık ki gündem ne kadar tatsız olsa da kötü tabii anıları çağrıştırsa da programımıza da bir noktada devam etmemiz, evet. İşimizi yapmamız gerekiyor. Ne yazık ki.
Maalesef öyle. Başlayabiliriz yavaştan. Hani
geçelim.
Girişteki bu maalesef hani böyle bir moral bozukluğu
isterseniz ülkemizde her dakika moralimizi bozacak veya evet. Rahat rahat kahkaha atmamızı engelleyecek
sürekli bir şeyler
durumlar
oluyor.
Yaşanıyor ama bunların yani bir kısmı bizim elimizde olmayan şeyler, bir kısmı elimizde olan en azından hasarı minimize edebileceğimiz şeyler, onlara yönelik bir şey yapılmadığı zaman da isterseniz daha çok üzülüyoruz.
Önlemlerin alındığı, en azından daha gönlümüzün rahat olduğu bir Türkiye'ye umalım en azından.
Dileyerek haberlerimize geçelim.
İlk haberle başlayalım. İlk haberimiz Battlefield'ın yeni oyunu geliyor sonunda. En son bir facia vardı değil mi? Battlefield 2042. Sonrasında toparlandı bu arada. Oynayanlar hani sevdiğini söyledi ama ben mesela Battlefield severim. Özellikle hemen şu soruyla başlamak istiyorum. En sevdiğim Battlefield oyunu.
2.
Düz 2 mi?
Düz 2.
Benim Bad Company 2.
Abi Bad Company 2'yi de çok severim. 2 benden ilk göz ağrısı diye. Yoksa hikayesinden en çok keyif aldığım oyun benim de Bad Company 2. Hı-hı. Ama online modlarında en çok keyif aldığım oyun da Battlefield 2.
Buradan da aslında şuna bağlayacağım. Ufak bir oynanış teaser geldi diyebiliriz. Orada da mesela benim en çok dikkatimi çeken konu şu oldu. Battlefield Bad Company 2'nin en öne çıkan noktası neydi? Yıkılabilir çevre. Ki 3. oyunda, ya Bad Company 3 değil, o zaten öyle bir şey olmadı. Battlefield 3'te onu biraz kısmışlardı, yine de
çok kısmışlardı.
Yine de iyiydi, sonra bayağı kıstılar zaten.
Ya ben onu anlayamıyorum zaten. Yani Levelation tarzı böyle yeni yeni bir şeyler uydurdular sonradan. İşte harita multiplayer modlarda ilerledikçe mesela işte bir bina yıkılıyor, bir şey oluyor. Dinamik harita getirdik dediler ama Bad Company 2'de mesela hep bu şekildeydi. Düşmanları bir binada görüyordun, binanın etrafında 2 tane C4 atıp bir patlatıyordun. İçeride çöküyordu bina mesela, düşmanları o şekilde yok edebiliyordu.
Ya ben şey yapıyordum.
Neler yapılıyordu.
Bad Company 2'de atıyorum böyle çatıda bir adam var mesela, hı-hı, savaşıyoruz. Yani ben online kısmından bahsediyorum. Yanında da büyük bir duvar var. Oraya atıyorum bir patlatıcı veya mermiyle orayı yıkıp direkt ona nişan alacağım bir bölge ayarlıyordum.
Biz şey yapıyorduk. Bayağı yerde C4'leri koyuyorduk. Yeri patlatıyorduk. Orada bir oyuk açıyorduk. O oyunun içine yatıp sniper'la bekliyorduk. Mesela hani oyun alanını, haritayı bu kadar özgür bir şekilde kendine göre uyarlayabildiğim bir oyun daha gelmedi. şey Rainbow Six Siege'de biraz bunu yapabiliyordun. İşte duvara bir delik açıldı, oradan gözlük falan.
Ama olayı da oydu biraz zaten.
Bütün haritada her şeyi yıkıp yakabiliyordun. Ama sonrasında nedense onu işte çok kıstılar. İşte, evet. Ve şimdi, o yüzden Bad Company 2 gibisi de gelmedi.
Evet, hakikaten. Şimdi yeni oyunla ilgili tabii heyecanlandığımız detaylar var. Mesela işte bu yayınlanan teaser'da yıkılabilir çevreyi biraz gösteriyorlar. Hani her gösterdikleri sahnede bir şey yıkılıyor. Ortam fena yıkılıyor gibi.
Gerçi oyunu
şey
kendisi de yıkıldı yani. En sonunda.
Oyun kendisi yıkıldı. Bir de tabii ki en çok heyecanlandığımız konu da Vince Zampella'nın
bilmeyenler için söyleyelim. Medal of Honor'ın, Call of Duty'nin vesaire hani
Titanfall'un
yani. Ondan sonra neydi o? Yine Titanfall benzeri olup da ismi A harfiyle başlayan şu an adıma aklıma
gel. Anthem.
Yok Anthem değil.
Çok kötü bir oyun.
Yine böyle online temelli bir oyundu ya.
Apex Legends.
Apex Legends. Evet. Bir anda aklımdan çıktı. Kal geldi. Ya nerede güzel bir FPS oyunu varsa arkasında Vince Zampella çıkıyor. Yani evet. O oyunların da en şaşalı dönemlerinde arkasındaki yapımcı olan isim. Şimdi Battlefield serisi bu kadar hani FPS dünyasının Hideo Kojima'sı diyelim artık. Öyle anlayın yani. Böyle bir adamla da toparlanmayacaksa artık zaten ve hiç toparlanmaz gibi geliyor bana.
Hani oyunun başında o var. Onun dışında tek kişilik hikaye modu olacak. Bu da güzel bir haber. Güzel. 2042'de bunu iptal etmişlerdi. Ve aslında sadece tek bir stüdyo değil. Bayağı şu an Electronic Arts genel olarak bu işe bakıyor gibi. Mesela DICE var bu işin içinde. Zaten
DICE
o
benim
vardı.
En sevdiğim oyunlarını yapıyor bu serinin.
Ripple Effect var. Motiv var. Motiv Studios var. Bir de burada en önemlisi Need for Speed'leri yapan aslında Criterion
evet,
diye
Criterion
okundu
sanırım. Games.
Criterion da işin içinde. Hatta bu yüzden Need for Speed biraz daha beklemeniz gerekecek diye açıklama
ki,
da yapıldı.
Criterion da benim en sevdiğim Need for Speed'leri yapan firmadır. Yani.
Ben de Unbounded onlar yaptı.
Hot Pursuit Remastered'ı yapmışlardı. Hı. 2010-11 gibi olması lazım. Mesela son yıllarda en çok keyif aldığım Need for Speed'lerden biriydi.
Ben de bunu Unbound için söylerim. Hı. Hani 2 yıl önce
çok farklı.
Evet.
Bir tek herkesin eleştirdiği, hani oynamadan tabii ki de eleştirilecek bir şey. O çizgi film, kartun tarzı efektleri bir garip geliyordu. Mobil oyun havası veriyordu ama içerisindeki rekabet hissi çok güzeldi. 2015'teki reboot olan düz Need for Speed'i de onlar mı yapmıştı hatırlayamadım da o da çok iyiydi.
Hatırlayamadım vallahi.
Ama yani Battlefield'da şu an çok ciddi bir özenle daha sorunsuz, daha evet, prodüksiyonlu bir oyunla dönüş yaptırmaya çalışıyorlar.
Umarız olur.
Umalım. Bu arada ben çok seviyorum. Hatta bir şey diyeyim mi? En sevdiğim oyun müziği galiba Battlefield'ın o tema müziği olabilir.
O tema müziği bir de dın dın dın şeye dın göre dın değişiyor ya. Mesela tabii. Birinci Dünya Savaşı versiyonunda daha ona göre çalıyor.
Mesela
falan.
Battlefield
çok 3'te
farklıydı. Daha böyle biraz dubstep gibiydi. Ben onun şey versiyonunu çok severim. Battlefield 2'de Ghoul of Oman diye bir harita vardı. O harita yüklenirken daha arabik bir versiyonu çalıyordu.
Evet. Dın dın dın dın dın dın dın dın. Bu cosplay'in içinde teşekkür ederim.
Rica ederim. Ya inanılmaz keyifliydi ya. Şu an ya şunu da söyleyeyim hani Bad Company 2'nin neden önünde Battlefield 2'yi söyledim. Döneminde hakikaten oyunlar çok daha kısıtlı imkanlar sunarken sana bir oyunun çıkıp da tank sürebilirsin, buggy araç sürebilirsin, helikopterden düşmanın üstüne akın yapabilirsin gibi özellikleri o dönemde sunması evet, müthiş bir şeydi. Hakikaten böyle bir serinin bu kadar FPS dünyasına geniş çaplı etki bırakmış bir serinin tekrar eski günlerine dönmesini
çok isteriz.
Çok isteriz.
Bu arada
bu cümleyi hani, bir daha kur desem kuramam.
Ben de dinlemedim bir noktadan sonra zaten.
Evet,
çıkış tarihi, platform veya tam ismi gibi detaylar belli değil. Şu an için birkaç bin kişiyle sınırlı bir şey başlattılar. Test bölümü başlattılar. Hala açık mı oraya kayıt onu arıyorum şu anda ama sanırım açık değil çünkü daha birkaç gün önce duyuruldu ya da yakında açılacak bilmiyorum mesela hemen öğreniyorum bunu. Zaten biz katılamıyormuşuz. Amerika ve Kuzey Amerika, Avrupa. Gerçi Avrupa'ya biz dahil miyiz? Avrupa Birliği diye kısıtlamamıştır.
Biz MENA bölgesindeyiz oyunlarda çoğunlukla Arabistan bölgesiyle evet, eşleşiyoruz, eşleniyoruz.
Yani firmalar kısaca tarafından. Biz zaten ben linkin açıklama kısmına koyarım. Hala kayıt varsa oradan bakarsınız. Çünkü buradan detaylara da şey yapamadım ama NDA'li olacak bu arada. İnsanlar konuşamayacak. Ama ilk denemek için güzel. Zamanında ben Battlefield 2042'nin böyle bir testine katılmıştım. O zaman dedim ki ya lanet olsun böyle bir oyuna. Gerçekten öyle de çıktı.
Ya ara ara gerçekten çok akıl tutulması oyunlarla karşımıza çıktılar. Mesela Battlefield 4'te de öyleydi. Çok sorumlu çıkmıştı. Hikaye evet, modu sorumlu, online tarafı
en
sorumlu.
En kötü Battlefield oyunu ama yine de 2042 demem biliyor musun?
Demezsin. Ne dersin?
Derim? Hardline derim.
Evet.
Çok ya, kötü bir oyundu ya.
Ya bir ara 2142 de yaptılar. O 42 takıntısının ne acı? 1942 de var. Yani
42 her şeyin cevabı bunu biliyor musun?
Evet.
Otostopçunun evet, Galaxy Rapper'inde.
Evet doğru. Orada da 42. Konya yani 1943 de yaptılar.
Biliyorsun Konya'da dünyanın merkezi. Evet, Konya mıydı o ya?
42 aynı zamanda Konya.
Tamam işte onu diyorum. İşte Konya merkezi.
Öyle, ya, Nasrettin Hoca oraya mı diyordu? Fıkrasında geçiyordu.
Sanki evet, evet diye hatırladım
evet,
ama.
Dünyanın merkezine yolculuk.
Şimdi buradan bir sonraki habere geçelim.
Bağlantılı
zaten az önce ufak söyledim. Yeni Need for Speed içinde tabii ki bu durum biraz daha beklememiz anlamına geliyor. Çünkü
bekleyelim.
Criterion mıydı neydi?
Criterion.
Criterion. Unutuyorum. Böyle çok kreasyon diye isim geliyor. Bu. Criterion. Astarion. Onlar da şu anda yeni Battlefield'e yardımcı oldukları için biraz daha beklememiz gerekecek. Vince Zampera kendisi direkt açıklıyor zaten ama hani yeni bir oyun gelecek.
Bak, buradan yine Hardline'a bağlayabiliriz. Aslında Hardline'ın bağlantısının daha doğrusu oyun motorunu öyle bir şey yapmaya çalışmışlardı ki her şeyi yapacağız biz o oyun motoruyla. Yani aynı oyun motoruyla FIFA'da yapacağız.
Evet.
Need for Speed'de yapacağız.
2017 falan herhalde.
Battlefield'de yapacağız demişlerdi. Hardline'da araba kovalamaca sahneleri vardı hatırlarsın. Yani
çok ya, kötüydü ya.
Biz bu oyun motoruyla her şeyi yapabiliyoruz diye hepsini bir araya getirip çok kötü oyunlar yaptılar evet. Bir ara.
Yani, bir de bir şey Hardline'da o araba sürme kısmı da çok kötüydü. Asıl kötü olan kısım şuydu. Bir polistik orada. Normalde evet. Hep asker hani böyle sıcak şey çatışma falan. Onda bir polistik. Yine çatışmaya giriyordun da. Ya tutukluyor. Adam tutuklayacak. Bayağı gizlice yaklaşıyorsun arkadan. Kelepçeleyip kenara bırakıyorsun. Bir de bir ara ben denedim. Bayağı 30 kişiyi kelepçeleyip bıraktım. Ulan kaç tane kelepçe taşıyorsun?
İşte ya bu Frostbite engine'i pazarlayacağız diye.
Evet, öyle saçma
aslında bir... kendi ayaklarına sıkmış oldular maalesef. Bir noktada.
Need yeni yeni akıllanıyorlar. Need for Speed'den de mesela ne beklersin? Yeni bir oyundan nasıl bir şey beklersin?
Need for Speed'in temellerinde...
En sevdiğin oyun Most Wanted mi? Underground 2 mi? Benim Underground 2.
Ya benim de Underground 2 ama tek sevdiğim oyun diyemem. Yani çok eşit seviyede evet. Sevdiğim oyunlar var. Hakikaten 2010'daki Hot Pursuit Remastered'ı çok beğenmiştim ki serinin temellerinde de bu polis yarışçı kovalaması çok var. Polis gözünden de gördüğün, yarışçı gözünden de gördüğün. O tatta bir oyun olabilir mesela. Ya iki tarafın gözünden de deneyim ettiğimiz, hatta belki en sonunda bir seçim şansının bize bırakıldığı, hani yarışçıyı mı kurtaracaksın yoksa yarışçıyla kaçacak mısın falan gibi bir şeyler olabilir.
Olabilir.
Çünkü o da keyifli oluyor. Yani polis arabasıyla gidip yarışan insanların yarışlarını sabote etmek, onların yoluna böyle işte lastiklerini patlatacak şeyler bırakmak, jammerlar atmak falan çok keyifliydi 2010'daki oyunda.
Ya ben geçen
İsterim öyle
Underground 2'yi tekrardan oynadım. Orada hani neyi özlediğimi hatırladım. Yani bomboş gezeyim, atmosfer bir kere. Evet, Underground 2'nin atmosferi çok acayipti. Hani böyle bayağı şehri hatırlamıyorum da böyle sanki şeydi. Kıyı şeridinde bir yerdi sanki diye hatırlıyorum evet. Underground 2'de. Havaalanında işte uçak iniyor böyle. Gece oyun full gece oynuyorsun. Trafikte çok az araba var.
O oyun tam ray tracing'e uygun bir oyun.
Evet aynen. Ki o dönem bile yapmışlar.
Ya, yine bak Electronic Arts'tan aklıma geldi. Geçen bir paylaşım gördüm. Mirror's Edge ve Mirror's Edge'in ikinci oyunu. Catalyst. Bu oyun çıktığında RTX yoktu diye paylaştılar Reddit'te. Hı-hı. O kadar güzel görselleri var ki. O kadar güzel ışık yansımaları var ki. Hakikaten yani
ama ray tracing'e
gerek
işte
yokmuş gibi tabii, hissettiriyor.
Eski oyunda çok güzelliği öyle var, bir durum var.
Hesaplama olmadığı için oraya o şekilde yerleştirildiği için dinamik değil.
Ha, evet.
Ama çok daha az hesaplama gücüyle yine inanılmaz güzel bir görüntü sunuyor.
Ama o da işte şuna zaten şey oluyor. Atıyorum oradaki o yansımayı yapmak için bir ekip ekstra çalışıyor. Halbuki bunu yapay zekaya bıraksan
ya o zaten şu an yapıyor. Emekleme dönemindeyiz. O yüzden böyle bir sancısını çekiyoruz. Ray tracing'inde diğer bütün işte DLSS gibi teknolojilerinde. Hepsi bir noktadan sonra öyle bir oturacak ki artık hayatımızın parçası gelecek.
Şu an DLSS gerçekten
gelecek.
Çok başka çalışıyor. Mesela ben şu an adını veremeyeceğim bir oyun oynuyorum. Yakında çıkacak.
NDA.
NDA sebebiyle. Onda da mesela DLSS'i açıp oynadım. Gerçekten hani hem FPS farkını ki daha oyun çıkmadığı için biliyorsun çıkmamış oyunlarda performans evet. Genelde çok dandik oluyor. Bizim oynadığımız sürümler
ya
çok
bir
kötü
noktadan
oluyor.
Sonra benim düşüncem şu artık oyun yapımcıların optimizasyon yapmasına gerek
ben
kalmayacak.
Çiçi bitişi yazacak. Ben böyle bir oyun yapacağım yap.
Mesela ekran kartının içindeki yapay zeka alacak dokuları falan şey. Ha, bu oyunda bu texture'lar var. Bu fizik motor var. Şu var bu var. AI diyecek ki ben bunları en iyi nasıl optimize ederim? Belki bir yani yılların optimizasyona vermiş bir mühendisin bile deneyimden çok daha hızlısıyla onu anlık işleyecek ve sana müthiş optimizasyonlu gösterebilecek.
Evet.
Zamanla geçiyor. Mesela multi-frame generation çıktı şimdi 5000 ses kartlarda. 4x'i alıyorsun. Tamam FPS'yi uçuruyor ama görüntü böyle bozuluyor değil mi? DLSS de ilk zamanlar bozuluyordu.
Tabii.
Bunlar zamanla öyle bir kusursuz hale gelecek ki artık hayatımızın bir parçası olacak. 2000... Belki ayarlamayacağız bile.
Tabii canım.
Otomatik açık gelecek. Kendini ayarlayacak her şey.
2022'de Dying Light'ın ikinci oyunu çıktığında mesela DLSS de çok kötü bir görüntü oluyordu. Hani çok belli ediyordu kendini.
Ya ben ilk DLSS'i hatırlıyorum. RTX 2000 serisi kartlarda Metro Exodus'ta açıyordum. Bir anda şey yakını görememe neydi? Miyop mu? Astigmat mı?
Miyop.
Bir anda miyop oluyordun. Hani her şey bulanmaya başlıyordu. E ne oldu? Bir sonraki seride daha iyi oldu. İşte Ray Construction 3.5 falan bir şeyler geldi. Keskinleşti falan.
Hipermetrop da olabilir bu arada. Yeah. Yani gözlük takan biri olarak yeah. Bilmiyorum.
Şey değil hani marka savunuculuğu yapmıyorum burada. Teknolojinin gelişmesinde bir süreci izliyoruz. Ama bence biraz erken aşamasındayız şu an. O yüzden o emekleme adımlarının sıkıntılarını da çekiyoruz işte, bir yandan.
2022'den o dönemki DLSS de şu anki DLSS, hatta hani yeni DLSS'i boşver 3'e bak mesela, inanılmaz bir
ya
fark
şey
var
ya. İşte bu meşhur örnektir, Will Smith'in makarna yeme videosunun
tabii,
bir ilk versiyonu, bir şimdiki versiyonu.
Bir de benim makarna yiyeyim.
Ya 3 sene sonra 5 sene sonra daha neleri konuşacağız, ama işte bu süreçte biraz şeyin sıkıntısı çekiyoruz. Oyun yapımcıları da nasılsa DLSS var falan diye bırakıyor. Önerilen sistem 4090 hayda falan. Yani öyle sıkıntılar yaşıyoruz.
Ya geçen de şey, Nvidia ile ilgili şey demişler. Hani Nvidia artık donanım satmıyor, yazılım satıyor.
Ama yazılım da bu işin bir parçası. Ve şöyle bir şey var. O yazılımlar olmasa bu grafikleri şu an
tabii canım
göremeyiz.
Ya işte
başka bir şey
ekran
diyecektim.
Ekran kartını satıyor. Hani 5000 serisi ekran kartını satıyor ama asıl farkı mesela DLSS ile yapıyor.
Evet.
O DLSS de o ekran kartı çalıştırdığı için aslında böyle bir döngüde gerçekten yazılımın önünde, ki Nvidia'nın şu anda bu kadar büyümesinin en büyük sebebi de bu.
Yazılım.
Maalesef diyorum, sanki Nvidia'da hissen varmış gibi oldu ama bu DeepSeek'in çıkmasıyla Nvidia bir düşüşe geçti, ama yine de geleceğin tamamen yapay zeka üzerine kurulu oldu. En azından teknoloji dünyasında bu net, yani bunu söyleyebiliriz.
Öyle.
Yarış oyunları demişken bir sonraki habere geçelim. Biz seninle bunu ya son programda da bir önceki programda konuştuk.
Ya keşke bir arcade yarış oyunu olsa PlayStation tarafında demiştik. Forza Horizon gibi.
İşte Xbox'ın oyunları PlayStation'a geliyor. Burada benim en çok merak ettiğim Forza'ydı. Forza'yı niye getirmiyorlar dedik. Ve hepsinden önce bu duyuruldu.
Evet.
Yani Gears of War, Halo söylentisi kenarda kaldı. Forza Horizon 5'i PlayStation 5 için duyurdular.
Olsun.
Evet, çıkış tarihi yok ama 2025'te çıkacak diye hatırlıyorum. Bu yıl içerisinde çıkacak diye hatırlıyorum.
Ya ben serinin devamı için de meraklıyım.
Bu arada paketleri şu bu her şeyle birlikte gelecek oyun. Gerçekten de ben heyecanlandım.
Çok heyecanlandırıcı bir durum ama ben bundan sonraki oyunlardaki süreci biraz daha merak etmeye başladım.
Phil Spencer
sonra
geçen günlerde çıktı, söyledi. Bundan sonra her oyunumuz her platforma gelecek
yani
dedi.
Zaten oynadığım, hani her tarafını gezip tozduğum için bu oyunda çok heyecanlanmıyorum. Ama bir sonraki oyunda mesela belki ilk olarak PlayStation'da oynamak isteyebilirim.
Mesela şu kendimle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. PlayStation 5, Xbox Series bu işte hani birini satın alacaksın. Şöyle bakarken dedim ki Xbox'ın oyunları PC'ye de geliyor. Benim bir bilgisayarım var. İyi kötü orada da oynarım. Yine de orada beni konsol aldıracak bir oyun vardı. Forza'ydı. Dedim ki işte Series S almıştım o yüzden Forza'yı oynamak için. Sonra PC'de devam ettim ama asıl konsolum PlayStation 5 oldu. Bir önceki nesle baktığımda, PlayStation 4 ve Xbox One dönemine baktığımda Sam Lake hayranlığımdan kaynaklı Quantum Break'ten dolayı şey almayı düşünüyordum. Xbox almayı düşünüyordum. Ama o tarafta işte God of War'ı düşüydü buydu olunca PlayStation 4'e kaydım. 3'e geçtiğimde de mesela bana konsol direkt Xbox'ın, hani Halo oyunları olsun, Gears of War olsun, bana Xbox 360 aldırdı. Şimdi PlayStation 6'ya baktığımızda ve Xbox'ın yeni konsolu olursa eğer, bu arada olmayabilir diye söylentiler de var, Forza Horizon 6. Eğer hatta diğer tüm oyunlar da PlayStation'a gelecekse bundan sonra Xbox benim için bitti.
Yani.
Ya ben Forza'yı bir ay, iki ay sonra oynarım ama tek bir konsolda. Çünkü bir yandan PlayStation ekskluzivler de var.
Mesela şimdi şöyle bir şey var. PlayStation'ın ekskluzivleri de aslında PC'ye geliyor. Ya o zaman konsol mu bitti demeliyiz?
Ya diyemem, çünkü ben onu hep sinemaya benzetiyorum.
Evet.
Bir filmi vizyonda izlemek istemenin sebebi heyecanlanma. Halbuki beklesen birkaç ay platformlarda izleyebileceksin. Ama ilk baştan hemen izleyeyim, o hype'ı yakalayayım
acaba
istiyorsun.
Acaba o da bir noktadan sonra oraya getirilmiş PlayStation'da. Gerçi onlar mesela hala getirmedikleri oyunlar var. Mesela Gran Turismo 7 yani, sadece PlayStation özel.
Ama o gelecek diye çok bir şey var. Onu ben de bekliyorum. Orada şu an hani gelmeyen bir tek Bloodborne var herhalde.
Evet.
Hani arada kalan. Onun dışında Spider-Man daha yeni geldi işte.
Last of Us Part 2 de gelecek.
O da geliyor. Ondan
Nisan'da
sonra Ghost of Tsushima yeni geldi. God of War Ragnarok geliyor.
Ama ben hala da dediğimin arkasındayım. Polyphony Digital'de bir şey yapsa keşke diyeceğim. Yani bunun rakibi bir oyun görmek isterdim onlardan. Çünkü çok manyak seviyede detaycı bir firma.
Ya ben
şey,
açıkçası şunu düşünüyorum. Forza Horizon 5'i DualSense'le oynadığını düşünsene.
Oynadım ben.
Forza Horizon 5'i DualSense.
PC'de.
Desteği var mı?
Var.
Direkt, trigger direkt, desteği var mı?
Ya direkt oynayabiliyorsun yani. Yani
oynarsın da şey var mı? Hani o
onu hatırlayamadım şu an.
Uyarlanabilir tetik, haptik feedback falan onlar var mı?
Onu hatırlayamadım.
Ben yok
olmayabilir,
diyebilirim. Çünkü
olmayabilir.
Sadece kendi oyunlarına veriyor desteği.
Ama çünkü yani kontrolcü konusunda o kadar rahat desteği var ki oyunların. Bazı oyunda mesela çıkarttığın anda bile oyundan çıkıp girmen gerekir ya. Bunda Xbox kontrolcüsünü tak, direkt gaza bas, devam et. Çıkar DualSense tak,
yok,
devam et.
Yok, şey için demiştim hani o.
Onu hatırlayamadım. O galiba yoktu o.
Tetik tuşu olayı güzel çünkü Forza ile oynamak, yani Gran Turismo'yu en özel yapan şeylerden biri oydu mesela.
Ama beni daha çok yoruyor biliyor musun o?
Yoruyor
ama. Gerçekçiliği arttırıyor ama ben onu kapattığım zaman daha iyi tur süreleri yapıyorum mesela rekabetçi.
Ya ama zaten rekabetçi için yapılmamış ki o deneyimi arttırmak için orada. Gerçekten de heyecanlandım ama bu konuda çünkü ya Xbox'ı da burada bununla ilgili ayrı bir video çekeceğiz bu arada. Hani Xbox'ın geleceği ne olacak diye. Çünkü her oyun artık Switch'e çıkarmayı falan da düşünüyor. Switch 2'ye mesela Halo'lar gelecek falan diye bir söylenti var mesela.
Çok acayip olabilir.
O zaman Xbox gerçekten de bu konsol işinden uzaklaşıyor olabilir. Çünkü kim niye Xbox alsın ki bu saatten sonra?
Yani hiçbir sebep
ya
göremiyorum.
Ya da içine başka şeyler koyacaklar. Başka bir siz, ya bayağı bir oyun cihazı, bir konsol değil de oyun cihazı olacak. Steam'i de içinde olacak. Ki bir yandan da şöyle bir söylenti var. Buraya almamıştım ama o konuyu da konuşalım. Steam'in de bir ev konsolu üzerinde çalıştığına dair bir söylenti var.
Sektör çok karıştı.
Ya Steam OS'li aslında bir bilgisayar olacak ama Steam'deki daha böyle kutu olduğunu düşünün. Ekransız ve bağladığınız televizyondan oynadığınız bir versiyonu düşünün. Bu da işleri çok garipleştirir. Bak Xbox komple piyasadan çıkmak zorunda kalır. Çünkü Steam'i de eğer ben bağlayıp televizyonda o rahatlıkla alabileceksem bilgisayarım da var zaten.
Aslında Switch gibi bir şey yaparlar mı? İçine
belki koyup... de öyle bir şey olacak ve o noktada gerçekten hani iki yani bir tane PlayStation ekskluziv için alacaksan alacaksın. Ya da ben bir yıl beklerim zaten PC'ye deyip onu da almayacaksın. Bayağı iş tamamen PC üzerine kaymaya başladı şu anda.
Gerçi yani öyle bir şey yapmaya ihtiyacı var mı? Atıyorum görüntü aktarım kablosuyla veya öyle bir dock üzerine Steam'deki de koysan direkt televizyona görüntü aktarırsın. Kontrolcüyle falan mesela oynarsın.
Evet ama orada işte
native destek olmaz.
Performans bile sıkıntı oluyor. Yani düşük tabii. Çözünürlük şu bu. O yüzden daha böyle komplike bir cihaz haline getirirlerse.
Yapay zeka geliştiği zaman performans sıkıntı olmayacak.
O da olmayacak. Doğru. FSR'ın mesela DLSS ya da Steam'deki 2'nin DLSS gibi teknolojiyle çalıştığını düşün mesela. Yani. O zaman hiç gerek bile kalmayacak yani. Yani. Bayağı hani 800p'de oynuyorsun ama 4K televizyonda gayet akıcı bir şekilde.
İşte yani öyle bir yere gidiyor sektör. Ama
ben hem heyecanlanıyorum hem de acaba sektörü bitirir diye de korkuyorum.
Hem çok başlılık olacak gibi hem de hepsi birbirine benzeyecek gibi, ayrışamayacak evet. gibi. En sonunda şuna gelecek. PC bitiyor falan. PC kapandı falan. Kapatıyoruz PC'yi.
PC kapat. Bir de buradan tabii cloud'a geçiş var yani. Hani o da çok acayip. Burada yine bağlantılı bir sonraki habere geçelim. Sadece geçelim. Forza'da değil. Xbox'ın yine özel iki. Aslında bu Xbox özel buna demek yanlış olur. Ben bilgisayar özeldirim. Bilgisayarın tabii. efsanesidir.
Microsoft özel.
Yani Age of Mythology ve Age of Empires 2 Definitive Edition'da PlayStation 5'e geliyor.
Onlar da biraz Skyrim'e bağlı. Gelmedikleri yer yok. Evet, yakında bizim buzdolabına bile gelebilirler.
PlayStation
yok
diyor
yani.
Zaten. Bu o yüzden tabii. güzel. Skyrim gerçekten buzdolabı edişini bekliyoruz.
Age of Empires'ı kontrolcüyle hiç hayal edemedim. Gerçi
bak şimdi. Olur canım. Xbox'ta oynanıyor.
Denemedim işte. O yüzden Xbox'ım yok.
Elder Scrolls 6 duyurulduğunda 2018 biliyorsun.
Evet.
7 yıl vardı Skyrim. Bir önceki oyunla arasında. 7 yıl sonra duyurulmuştu. Şu anda daha fazla süre geçti.
Normal.
Duyurulmasından bu yana geçen zaman.
Mesela şey gibi düşün. GTA 4 2008, GTA 5 2013. Arada 5 yıl var. 5 yıl sonra mı duyuruldu GTA 6? Hayır.
Hayır ama
10 yıl sonra, 11 yıl sonra.
Ama şey diyorum, duyurulduktan sonra geçen süreyi söylüyorum.
He. Ama yani işte oyun yapım süreçleri uzadı diye.
14 yıl bak. Bir önceki oyun 14 yıl önce çıkmış arkadaşlar. Oyun duyurulalı 7 yıl oluyor.
Ya, eskiden şey vardı. Bir insan bir çocukluğu boyunca bir serinin 2-3 oyununu oynayabiliyordu. Hatta bazen 2 sene arka arkaya 2 yeni oyun çıkıyordu. İşte Max Payne 2 atıyorum. Underground 2 gibi böyle sıra sıra ardışık oynayabiliyordun. Şimdi şey oluyor mesela. Half-Life 2'yi ben oynadım. Half-Life 3'ü herhalde çocuğum oynar. Half-Life 4'ü onun çocuğumun torunu oynar falan.
Ben artık göremem falan.
Hayır, öyle bak, bir ben şey gidiyor. 50 yıl
oyun
süre var falan.
Oyun geliştirme süreci uzadı. Tamam. Tamam. Şimdi 2018'de sen Elder Scrolls 6'yı duyurduysan ya en azından bir çizik atmışsındır ya. Bir tane kod yazmışsın. Print F yapmışsındır oraya.
Ya da herhalde Starfield bitene kadar hiç mi bakmadılar? Hani teaser verelim.
Bir de
şey
demişlerdi ki zamanında. Hani önce şey çıkışlar şöyle. Önce Starfield çıkacak. Arkasına Elder Scrolls. Elder Scrolls'dan sonra Fallout 5'e bakacağız.
Ölme. Hani şu an dünya üzerinde yaşayan kimse Fallout 5'i göremeyecek.
Ya valla bu gidişle ben bir açıklama bekliyorum ya. Ya Elder Scrolls 6 niye 7 yıl önce duyuruldu da hala hiçbir şey görmedik? Ya
kesin geliştirme sürecinde sıkıntı yaşadılar. GTA belki Starfield'ın etkilenmesi yani kötü intibası bir şeyler
değiştirdi. Ama GTA 6 ile ilgili şunu biliyoruz. İşte bu şeyin ayrılması neydi abimiz?
Hauser. Hep bak.
Hauser, Dan Hauser.
AM/PM muhabbeti gibi hep karıştırırım onu da böyle.
Dan Hauser ayrıldıktan sonra stüdyo sıkıntıya girdi ve başta hani sıfır olmasa da bayağı bir %40-50 geriledi oyun dediler mesela. O yüzden uzadı
nasıl
bu kadar dediler.
Nasıl ayrılmış bu ya hani.
Ve şimdi ama böyle bir olay Elder Scrolls için böyle bir haber yok. Deseler ki evet o yıl duyuruldu 2022-23 gibi bir sıkıntı çıktı. Sıfırdan ya, başladılar.
Sessiz sedasız iptal edilse bile şu an şaşırmayacağım.
Vallahi yani öyle. Bu arada Age of'u da
söyleyeyim. Şey vardı GTA, Rockstar'ın bir oyunu vardı. Bully. Agent mıydı?
Aa hiç çıkamadı.
Duyurulup sonra Agent, yok olan.
Evet. Evet
öyle bir kader beklemez umarım.
Elder Scrolls 6 ama yeni bir IP değil yani.
O yüzden. Ama işte yapımı zor mu? Yani Skyrim'i düşün. ne kadar içerik dolu bir oyundu.
Ya abi öyle 7 yıl oldu ya.
Ya öyle dolu bir oyunu bugünün şartlarında aynı firmanın yine Bethesda'nın yapmaya çalıştığını düşün.
Bak 7 yıl oldu 7. 7. Ben en azından bir şey görsün. Ya desin ki ya bir tane oynanış versin. 7 yılda bir oynanış. Daha ya oynanışı geç.
Aradaki sinematik bile yok. Artık şuna dönüyorlar. Ya bir oyun oynamadan önce önceki oyunları unutuyorsun.
Evet.
Bir daha oynayasın geliyor. Oynamadan geldiğin zaman hiçbir şey anlamadan giriyorsun oyunlara. Hani,
sıfırlıyordur falan
ben artık
yani.
Bıktım. Bütün oyunların devam oyunları 10 yıl sonra gelmesin lütfen.
Evet, maalesef.
Ya da artık fiyatları arttırın. Daha çok ekip tutun. Bir şey yapın daha hızlı gelsin. Bir şey yapalım. Hani ona razı olacağım neredeyse.
Bu arada Age of Wonders'un da detaylarını vereyim de. Age of Mythology PlayStation 5'in 4 Mart'ta çıkacak. Age of Empires 2 Definitive Edition'da bu baharda PlayStation 5'e gelecek. Net bir tarih yok orada. Yeni DLC de geliyormuş bu arada. Onun da haberini verdiler. Son haberimize geçebiliriz.
Evet, bu benim için
uyuyan köpekler.
Evet. Sleeping Dogs. Çok sevdiğim bir oyundur. O yüzden merakla bekliyorum.
Başrolde müthiş yakışmış. Bu arada hiçbir haberi vermeden konuşuyoruz kendi aramızda. Sleeping Dogs isimli oyunun bir film uyarlaması geliyor. Ve Simu Liu isimli abimiz de başrolde olacak. Tip olarak da benziyor bu arada. Ve Simu Liu'yu nereden tanıyoruz? Chang'en diyecektim. Neydi bu filmin adı ya? Shang-Chi. Yani Marvel'ın filmi var işte. Shang-Chi orada oynuyordu. Başrolde oynuyordu.
Başka, hakikaten ana karakteri de benziyor bu arada.
Benziyor. Gerçi şeyde de oynadı bu arada bu abimiz. Barbie'de de oynadı. Yani dövüş, bir de oyun zaten koreografi üzerine, dövüş koreografisi üstüne olduğu için onu becerebilen bir adam yani olduğunu gördük.
Bu saatten sonra Jack Chan'ın oynayacak içinde hali yok zaten de.
Ya ki ne güzel olurdu.
Gerçi o hala da oynar bir oynar, şey değil oynar mi yani?
Vallahi oynar. Geçenlerde bu filmin adını unuttum ya. Everything Everywhere All At Once diye bir film vardı. Bir iki yıl önce Oscar kazanmıştı galiba. Orada da bir abimiz var yine Asyalı. Geçenlerde onun yeni filminden bir sahne çok Jackie Chan. Yani. Çünkü Jackie Chan komedisi diye bir şey vardır biliyorsun. Hani o dövüş tabii sırasında. Onu yapmaya çalışmışlar gibi bir yandan. Adam tip olarak da Jackie Chan'ı böyle hafif andırıyor. Hoş durmuş. Yeni bir Jackie Chan olmasını isterim. Buna ekstra bilgi olarak
verdim. Çok isterim çünkü ikamesi yok Jackie Chan'ı. Evet, şu an ya, koyamıyorsun yerine bir şey ve hastasıyımdır. Yani çok severim.
Ben de çok severim.
Hatta buradan yapımcılara seslenelim. Jackie Chan Stuntmaster Remake. Lütfen.
Rush Hour istiyorum ben de ya.
Aa, Rush Hour güzel bir oyun olabilir.
Aa.
Mafya gibi bir
ama oyun. Ama komediyi nasıl verecek? Chris Tucker olması lazım arada. Neyse şimdi filmde. Zor. Bu arada detay belli değil. Sadece hani başrolü belli. Onun dışında çıkış tarihi gibi detaylar maalesef belli değil. Ya burada Sleeping Dogs'dan ne bekliyoruz?
Devam oyunu.
Devam oyunu bekliyoruz. Bu arada gerçekten güzel olur.
Yani, güzel bir oyundu ya.
Bence de hakkının oyunlardan biri de o da.
Evet yani çok
şu an yine göz kitlesini önünde büyüttü. Değildi. Şu an kitlesini büyüttü. Artık o indirimler sebebiyle çok fazla oyuncu oynadı, deneyimledi yani, ama o dönem çok konuşulmamıştı.
Döneminin böyle aman aman çok yüksek bütçeli oyunlarından biri değildi. Böyle araba sürüş dinamikleri falan çok sıkıntılıydı ama.
Çok ekstra arcade'di.
Dövüş tarafı o kadar keyifliydi ki hakikaten evet, o Stuntmaster'da aldığım hissiyatı bana veriyordu. Nesnelerle etkileşimi dövüşe katması çok iyiydi.
Masanın önünde dövüşüyorsan finish hareketini böyle oraya vurup yapıyordu, başka yerde
ya
başka yapıyordu.
Ya sokakta dövüşüyorsun, orada bir klima var, adamın kafasına alıyorsun, klimaya ettiriyorsun.
Böyle rampa atlama diyecektim az kalsın. Ne o? Platform stunt mekaniği de yok aslında tam ama yani platform oyunu diyemeyiz yani ama güzel atlamalar, zıplamalar da keyifliydi.
Yine aklım oradan geldi. Stuntmaster'da yani Jackie PlayStation 1 oyununda şey vardı. Bir mutfağa giriyordun. Zaten bölüm sonundaki boss aşçı. Abi orada tavada balık pişiyor. Balığı alıp böyle kocaman palamutu gibi böyle pataküte vuruyordun adama, şap şup ses çıkıyordu bir de ondan. Bu arada kamerana girmiş olabilirim.
Ona baktım.
Merhaba. ya inanılmaz keyifliydi. Böyle etkileşimin olduğu oyunlar oynamak beni çok keyiflendiriyor. O yüzden Sleeping Dogs'ta da hani hikaye ilerleyişinin hem bir yandan ağırlığı, ciddiyeti güzeldi hem de o dövüş sekanslarındaki keyifle sonuna kadar oynattırmıştı kendini. Hikayesi de güzeldi. Hakikaten yine Jackie Chan filmlerini andıran da bir hikaye vardı. Onda hep şey olur ya. Başkanın kızını birinin koruması gerekir falan böyle. Hani merakla bekliyorum o yüzden bu filmi de. Ben umarım de filmi altından çok kalkarlar.
Ya işte şey tarzın dışına çıkmaması lazım. Ya düz böyle bize hafif komediye de gerek yok. Sleeping Dogs'a komediyle bir şey değil de. John Wick gibi bir film ver bize yani. Hong Kong'da geçen John Wick ver bize gibi
John
bir şey.
Wok.
John Wick. Bu da biraz ırkçılık oldu mu acaba?
Yo ya aç şeyi oyna. South Park'ın Stick of Truth muydu?
Onun ikisini oynadım tabii
canım. Ya onlar
ama onlar başka bir şey. O oyunu bugün yapamayabilirsin. Evet. Gerçi niye South Park'ın güncel sezonları
Stick
nasıl acaba?
Stick of Truth muydu ya oyunun ismi?
Stick of Truth.
Tamam.
Bir de Fractured Butthole.
Bir tanesini Obsidian yapmıştı.
Biri Fractured Butthole. Yani diğeri de Stick of Truth. Yani. Obsidian mı yaptı? İkisini Ubisoft yapmadı mı?
Bir tanesini Obsidian yaptı.
Ben ikisini Ubisoft yaptı diye biliyorum.
Bunu kontrol edelim.
Buna bakalım.
Öyle kalmış aklımda.
Ben sanki Ubisoft yaptı diye biliyorum.
Hemen bakalım diye. Mı hatta? Sen olsa da seyircilerimiz bir oyala. Ben
South Park'ın güncel sezonlarını izleyen varsa bu arada yorumlarda da bilirsin. Ben bayağı en son pandemide bir film gibi bir şey yapmışlardı. O zaman bıraktım ben. Çok, o da çünkü absürt bir şeydi yani. Komik de değildi hiç.
South Park The Stick of Truth Obsidian Entertainment tarafından.
Ubisoft mu yayıncı?
Evet, Ubisoft yayıncı. Hmm. Obsidian yaptı oyunu. Evet, ya, okay. Doğru hatırlamışım. Tamam.
Evet, Obsidian'ın.
Ki Obsidian da zaten o tarz oyunların babasıdır.
Evet, şu anda Obsidian'ın.
Babası diyerek de bu sefer eril bir dil kullandıysam özür dilerim.
Obsidian'ın yeni bir oyunu geliyor biliyorsunuz. Onu oynuyorum bu arada. Yani az önce söyleyemedim, oyun oydu.
Evet, söylemiş kadar oldu şimdi.
Yok, söyleyebiliyorum. Ya,
o kadarını oyunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz şu an.
Evet, 13 Şubat'ta
yayınlanacak. Bazı oyunlarda o da yasak bu arada. Hani,
tabii oynadığını paylaşmak da yasak. Tabii. Mesela PlayStation oyunlarında söyleyemiyorsun. Oynadığını. Evet. Ve bunu da
bir
demişler.
Bir kere var, kızmışlar. 30 Ocak'ta. Bunu Bet Sektör'ün ikinci bölümünde konuşabiliriz. Böyle
konuları. Oyunlara özel bir şey yapalım sen. Olabilir. Konuşalım.
Çok ilginç şeyler var.
30 Ocak'ta şey ambargosu sinemalar bitiyordu. Ne oynadığını söyleyebiliyorsun demişlerdi. Evout oynuyorum şu anda ama herhangi bir yorum yapamıyorum. Ama Bet Sektör'ün ikinci bölümünde oyunlarla ilgili bir konuşalım.
Merakla bekliyoruz.
Evet. O zaman, o zaman bu videonun da sonuna geldik. New Game Plus'ın.
Evet, 2 haftalık bir aradan daha sonra. Bundan sonra eğer bir sıkıntı olmazsa haftalık düzenle yine devam edeceğiz.
Bir
hafta
izne çıkmazsa falan böyle şeylerde.
Ya da bayram olmaz, tatilleri vesaire durumlar. Gerçi öyle de doldurmaya çalışıyoruz ama.
Ama şeyi de düşünüyoruz böyle. Sadece haftalık gündemi konuştuğumuz diye bunu da sormuş olalım. Hani biz yapmayı düşünüyoruz ama sizlerin de fikrini, hı-hı, alalım. Haftalık gündemin dışında böyle iki haftada bir, belki haftada bir, yani düzenli olmayacak, hı-hı, ama çeşitli konuları da listeler olabilir. İşte çocukken oynadığımız oyunlar diye, hı-hı, böyle bir genel bir konsept ya da atıyorum en iyi, en sevdiğimiz şu oyunlar gibi böyle liste.
Kenarda köşede kalmış, değeri bilinmemiş olabilir oyunlar.
Eski böyle retro oyunlara belki baktığımız bir, böyle haftalık olmasa da yani düzensiz bir şekilde arada sırada böyle videolar atıp sohbet etmeyi düşünüyoruz.
Ki çünkü o videolarda da yani çektiğimiz zaman şey yaparız hani. Sizin bu tarzda önerileriniz, evet, neler, onlara da bakalım
bir
gibisinden.
Şey yaparız, sorarız, sizin yorumlarını da okuruz. Ağzına sağlık.
Senin de aynı şekilde.
Bu konuda bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Hani yapalım böyle bir şey ister misiniz? Onu lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir de Battlefield'dan ne bekliyorsunuz? Sizce bu, evet, sefer düzelecek mi? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.